Ayrım 16, sayfa 144. Evet, o benimdi. Benim de artık. Anahtar sıkılı yumruğumun içinde, yumruğum da cebimdeydi. Benim de o. Uykusuz geceler boyu kurduğum hayallerle düzenler arasından giderek gereksiz belirsizlikleri ayıklamış, yarı saydam görüntüleri basamak basamak yerleştirerek son bir görüntü tasarlamıştım. Çorabının teki ve bilek zinciri dışında çırılçıplak, bacaklarını ve kollarını iki yana açmış olarak oracıkta verdiğim hapın onu esir aldığı yatağın üzerinde yatıyor olacaktı. Böyle görünüyordu gözüme. Parmakları hala bir kadife kurdeleyi kavruyor olacak, bal esmerliğindeki bedenin üzerinde avuç içi kadar mayosunun izi bir fotoğrafın araba gibi duracak, yeni açılmış goncalar gibi göğüslerini gözlerimin önüne serecekti. Gül pembesi, lamba aydınlığında edep yerinin yuvarlacık tepesi üzerinde bir ipek yumağı parıldayacaktı. Sıcak tahtadan anahtarlığıyla soğuk demirden anahtar cebimdeydi. Belden aşağım sevinçler, hazlar, belden yukarım satasalar, kuruntular içinde otelin bekleme odalarını aşınladım. Şehvetin yüze yansımış biçimi hep tasadır, kuruntudur çünkü. Şehvet, kadifemsi kurbanını zindanında çoktan kilit altına almış da olsa, kendisiyle aşık atmaya kalkışan bir iblisin ya da yüce bir tanrının pişmiş aşından su katmayacağından hiçbir zaman emin olamaz. Sizin anlayacağınız bir içki yuvarlamak istiyordum ama terli tutucular ve antika ıvır zıvırla dolu bu saygın yerde bar namına bir şey yoktu. Erkekler tuvaletine yollandım. Orada karılar içindeki din görevlisi, deyim yerinde ise şeker gibi bir adam, Viyanalı ünlü bir doktorun önerisine uyarak aletini yoklayıp yerinde durup durmadığına baktıktan sonra Doktor Boyd'un konuşmasını beğenip beğenmediğimi sordu. Bendeniz Kral 2. Sigmund, iyi olandır Boyd deyince de şaşırmış göründü. Bunun üzerine nazik parmak uçlarımı silmekte bulunduğum tuvalet kağıdını gereken deliğe attım, lobiye doğru seyirttim. Dirseklerimi pervasızca resepsiyona dayayarak Mr. Potts'a karımın telefon edip etmediğini sordum. Hem ilave yatak işinden ne haberdi? Karımın telefon etmediğini söyledi. Ah tabii, ölüydü karım. Kalmaya karar verirsek ilave yatağın yarın odamıza yerleştirilebileceğini bildirdi. Avcılar salonu adlı başka bir odadan bahçıvanlık sorunlarını, yoksa sonsuzluk muydu, tartışan seslerin yankısı geliyordu. İçinde şirin küçük masalarla, üzeri içkilerle dolu, böğürtlen salonu ise ışığa boğulmuştu. Konukları ağırlamakla görevli bir hanım, buzlu cam gülümsemeli, Charlotte ağzıyla konuşan yorgun gözüküşlü bir kadın, dışında başka kimsecikler yoktu. Beni görünce süzülürcesine yanıma geldi. Mr. Braddock olup olmadığımı sordu. Çünkü eğer Mr. Braddock'sam, Miss Sakal beni arıyormuş da. Bir kadına konacak ad mı bu dedim. Yürüdüm gittim. Gökkuşağı rengi kanım kalbimde dolanıyordu. Lolita'ya 9.30'a kadar izin. Yeniden lobiye döndüm. Bir değişiklik olmuştu. Çiçek desenli ya da kara kumaştan elbiseler içinde bir avuç insan şurada burada öbekler oluşturmuş, ayakta duruyorlardı. O sırada cinler mi, periler mi işe karıştı, ne oldu bilmiyorum. Tam Lolita yaşında, üzerinde Lolita'nın elbisesinin bembeyaz kumaştan biçilmişi, kara saçlarında beyaz kurdele taşıyan güzel mi güzel bir çocuk ilişti gözüme. Yok, güzel değildi. Ama su periciydi işte. Bir an için fil dişi beyazlığındaki bacaklarıyla ak zambakları andıran ensesi, esmerli pembeli al al yanaklarıyla ağzı buluk Lolita'ya duyduğum omuriliğimi titreterek içime dolan arzunun sedasına bir karşı ses oluşturdu. İçim bir tuhaf oldu. Solgun benizli çocuk bakışlarımı fark etmişti. Gelişi güzel, gözlerimin içi gülerek bakmıştım. Ne kadar da utangaçtı. Yüzü allak bullak oldu. Gözlerini devirip elini yanağına bastırdı. Eteklerini çekiştirdi. Sonra kıpır kıpır cılız kürek kemiklerini yüzüme çevirerek inek kılıklı anasıyla konuşma numarasına girişti. Gürültülü lobiden çıktım. Dışarıda beyaza boyalı basamakların üzerinde durdum. Çıtırtılar tıkırtılarla dolu kara, süngersi gecenin içinde lamba fanuslarının çevresinde dönüp durarak ışıkla pudralanmış gibi görünen yüzlerce pervaneye baktım. Bütün yapacağım, bütün yapmaya cesaret edeceğim bu pervanlar kadar minicik, önemsiz olacaktı. Birden yanı başımda karanlıkta sütunlu verandanın üzerindeki iskemlesinde oturan birini fark ettim. İskemlede oturanı göremiyordum. Ama önce vida gevşetilmesine benzer bir ses, sonra temkinli bir gürültü, sonra gene aynı vidanın eski yerine takılıp usul usul sıkıştırılmasına benzer bir son ses ele verdi. Çekip gitmek üzereydim ki adam bana seslendi. Nereden buldun o kızı, söyle bakalım. Özür dilerim, anlayamadım. Havalar ısınıyor dedim. Evet, öyle görünüyor. O bebecik kim? Kızım. Atma, kızın değil. Anlayamadım. Temmuz ayı da amma sıcak geçti dedim. Anası nerede? Öldü. Anlıyorum. Özür dilerim. Ha, aklıma gelmişken İkinizi yarın yemeğe davet etsem, bu felaket kalabalık çekip gitmiş olur yarına kadar. O zamana kadar biz de gitmiş olacağız. İyi geceler. Özür dilerim. İyice sarhoşum. İyi geceler. Senin yavrucağın bol bol uyuması gerek. Acemlerin dediği gibi bir güldür uyku. Sigara? Şimdi içmem. Bir kibrit çaktı ama ya o sarhoştu ya da rüzgar kafayı bulmuştu. Öyle ki alev bizimkini değil, bu tür otellerde ömür tüketen müşterilerden birini beyaz sallanır koltuğuna uzanmış çok yaşlı bir adamı aydınlattı. Hiçbirimiz bir şey söylemedik. Karanlık döndü geldi. Sonra eski toprağın öksürdüğünü, ağzından bir miktar mezarlık balgam çıkardığını işittim. Verandadan ayrıldım. Hepsi yarım saat geçmişti. Keşke bir kadeh bir şey isteseydim. Yorgunluk belirtileri göstermeye başlamıştım. Sızım sızım sızlayan keman telleri varsa Ben otellerden biriydim işte. Ama acele edermiş görünmek uygun düşmeyecekti. Lobinin bir köşesinde ayakta duran bir küme insanın arasından geçmeye çalışıyordum ki gözleri kör eden bir ışık çaktı, söndü. Sırıtkan Mr. Baduk, orkidelerle bezeli iki ev hanımı, beyazlı küçük kız ve büyük olasılıkla gelin beyazı elbiseli küçük kızla büyülenmiş gibi duran din görevlisi arasından kendine yol açmaya çalışan Humbert Humbert'in gıcırdayan dişleri ölümsüzleştirilmişti. Tabi kasaba gazetelerinin sayfalarına yazılıp basılanlara ne kadar ölümsüz denilebilirse. Asansörün yanına cıvıltılı bir kalabalık toplaşmıştı. Merdivenlere yöneldim. 342 hemen yangın merdiveninin oradaydı. Hala dönüp ama anahtar kilide girmişti bir kere, artık oradaydım. Banyonun ışığı yanıyordu. Kapısı aralıktı. Ayrıca jalüzilerin arasından dışarıdaki sokak lambalarının hortlaksı ışığı sızıyor, aşağıdaki manzarayı gözler önüne seriyordu. Öltam eski geceliklerinden birini giymiş, yatağın ortasında sırtı bana dönük olarak yatıyordu. Belli belirsiz örtülmüş bedeniyle çıplak kol ve bacakları bir Z oluşturacak biçimde kıvrılmıştı. Her iki yastığı da dağınık kara saçlarının altına yerleştirmişti. Şakaklarının üzerinden soluk bir ışık şeridi geçiyordu. Filmlerde bazen iki sahne arasındaki değişme gösterilmez de her şeyin hızla olup bittiği sezdirilmeye çalışılır ya. Ben de sanki aynı hızla elbiselerimi çıkarmış, pijamalarımı giymiş, dizimi yatağın kenarına dayamıştım ki Lolita başını çevirdi, gölgeler arasından baktı bana. İşte bunu hiç hesaba katmamıştı yabancı. Bütün o hapçılık oyunu laf aramızda oldukça da sevimsiz bir oyundu. Top atsalar uyanmayacak kadar derin bir uykuya dalması içindi. Ama Lolita karşımda gözlerini dikmiş bana bakıyor, dili dolaşarak Barbara diye çağırıyordu beni. Barbara, üzerinde kendisine oldukça dar gelen Humbert'in pijamalarıyla uykulu uykulu söylenen küçüğün başucunda kıpırdamadan kala kalmıştı. Dolly, çaresiz bir iç çekişiyle döndü. Eski pozisyonda yatmaya devam etti. En azından 2 dakika kadar eşiği atlayayım mı, atlamayayım mı bilemedim. 40 yıl kadar önce evde kendi eliyle diktiği paraşütle Eyfel Kulesi'nden atlamaya kalkışan terzi gibi hissediyordum kendimi. Usul usul soluk alışı, uyumakta olan birinin soluk alıp verişiydi. Sonunda yatağın benim tarafıma gelen dar bölümüne uzandım. Buz gibi ayak topuklarımın güneyine düşen bölgeye toplanmış duran yatak örtülerinden kurtarabildiğim kadarını çektim, örttüm üzerime. O anda Lolita başını kaldırdı ve aval aval suratıma baktı. Sonraları eksik olmasın bir eczacıdan elimdeki mor hapların o köklü ve soylu uyku hapları familyasına dahil bile olmadığını öğrendim. Olsa olsa elindekinin güçlü bir uyku ilacı olduğuna inanan sinir hastalarını uyutabilirmiş. Hem cin gibi hem de feleğin çemberinden geçmiş bir su pericini uzun süre uyutacak kadar bir sakinleştirici olmaktan çok uzakmış. Ramsdale'deki doktor şarlatanın biri miydi yoksa ihtiyar tilkinin teki mi fark etmiyordu artık, hala da fark etmiyor. Önemli olan aldatılmış olmamdı. Lolita yeniden gözlerini açtığında gecenin ileri saatlerinde yeniden etkisini göstersin ya da göstermesin elimdeki hapların güvenilir olmaktan çok uzak olduğunu anlamış bulunuyordum. Başını tekrar yavaşça öte yana çevirdi. Yarısından fazlasını kaplamakta olduğu yastığa gömdü. Hala kararsızlığın eşiğinde durmuş bekliyor, dağınık saçlarına, su perici cildinin ışıltılarına, belli belirsiz görünen omzunun yarısıyla kalçasının yarısına bakıyordu. Soluk alıp verişinden uykusunun derinliğini kestirmeye çalışıyordu. Aradan bir süre geçti, kıpırtı yoktu. Belki bu çıldırtıcı güzellikte ışıltıya biraz daha sokulabilirdim. Ne var ki ılıklığını daha şöyle dışarıdan yoklamaya başlamıştım ki soluk alıp verişi durdu. Küçük Dolores'in cin gibi uyanık olduğu, alçak bedenimin herhangi bir noktasının bedenine sürülmesi halinde çığlık çığlığa haykıracağı yolunda sevimsiz bir duyguya kapılmıştım. Hayır, hayır sevgili okuyucu. Kitabımın aşırı temkinli, hasta duyarlılıklı, yufka yürekli kahramanından ne kadar yaka silkiyor olursan ol, bu önemli sayfaları atlayamazsın. Bir düşün beni. O günkü halimi düşün. Sen beni düşünmezsen var olamam ki ben. Kendi günahkarlığının ormanlarında tir tir titreyen içimdeki o ceylanı düşün. Hatta istersen gel, biraz da bıyık altından gülelim seninle. Ne çıkar sırıtmaktan? Örneğin, az kaldı örneğin mesela yazacaktım. Başımı koyacak yastığım yoktu. Tam o sırada bütün bu rahatsızlıklarımı bir de mide yanması, Tanrım bir de Fransız usulü demezlermiş şu kızarmış patateslere, eklenmez mi? Yine uykuya dalmış düspericiğim. Ama ben hala büyülü beldelere doğru yola çıkmaya cesaret edemiyordum. Uyuyan küçük güzelle gülünç aşık tablosu. Yarın anasını kütük gibi uyutan o haplardan avuç avuç içirmezsem eğer, arabanın ehliyet gözünde miydi yoksa yol çantamda mı? Tam bir saat sürüne sürüne yeniden mi gelseydim yanına? Su periciklerinin vücut ısılarıyla uğraşan bilim dalı kesinlik ister. Elimi sürdüğüm andan başlayarak bir an içinde deli gibi çırpınmaya başlardı. Oysa milimetrenin onda biri kadar aralıklarla yaklaşsam 10 saniye vaktim olur ki bu da bekleyelim. Amerikan otellerinden daha gürültülü bir yer olamaz. Ayrıca unutmayın ki burası sessiz, sakin, eski moda bir ocakbaşı, bir dinlenme evi olma iddiasındaydı. Keyifli yaşam falan var ya, öyle işte. Asansörün kapısı beynimin 20 yarda kadar ötesinde gürültüyle kapanınca bu ses sanki sol şakağımda patlıyormuş gibi oluyor. Bunu asansörün kendisinin değişik iniş çıkış evrelerindeki çarpma ve gümbürdeme sesleri izliyor. Bunlar gece yarısından çok sonraya kadar sürüp gidiyordu. Arada bir sol kulağımın doğusuna, bedenimin günahkar yanını yatak arkadaşımın sisler arasından seçilen kalçalarını değdirmeye cesaret edemeyerek uzanmış sırt üstü yatıyordum. Düşen koridor yersiz haykırışların neşeli yankısıyla çınlıyor, sonra bu haykırışlar iyi geceler dileklerinin hayhuyunda son buluyordu. Bu da sona erince beyinciğimin tam kuzeyine düşen tuvalet nöbeti devralıyordu. Dobra dobra girişken, gırtlağı güçlü mü güçlü bir tuvaletti. Defalarca da kullanılıyordu. Gurultusu, hırıltısı ve bunları izleyen sifona su doldurma sesleri arkama düşen duvarı sarsıyordu. Bu da bitince güney yakasındaki birinin abartılı bir illete yakalanacağı tuttu. Bir yandan ikisini yuvarlıyor, bir yandan da ciğerlerini paralarcasına öksürüyordu. Ardından da aynı adamın tam bizim banyonun altında düşen yerdeki tuvaleti tam bir Niagara şelalesi gibi çağlamaya başlamaz mı? Sonunda bütün çağlayanlar durulup da sihirli avcılar deliksiz bir uykuya vardığında, bu kez de uykusuzluğumun pencereleri altında uzanıp giden yollarda, uyanıklığımın batısına düşen yerde, iki yanında koca koca ağaçlar dizili o görkemli, saygın, ulu seçkin caddede ıslak, rüzgarlı gecenin içinden kükremelerle geçip giden dev kamyonların kör alısı hayaletleri kol gezmeye başlamaz mı? Öte yandan 15 santim ötemde alev alev tutuşan bedenimin biraz açığında buğulu, sisli lolitam yatıp durmaz mı? Kıpırtısız geçen uzun mu uzun bir gece nöbetinden sonra ahtapot kollarım yeniden ona doğru uzandı. Bu kez Somya'nın gıcırtısı onu uyandırmamıştı. Aç gözlü koca bedenimle o kadar yakında sokulmuştum ki çıplak omuzlarının kokusunu sıcak bir soluk gibi yanağımda hissediyordum. Birden kalktı, derin bir soluk aldı. Kayıklar hakkında çabuk çabuk deli gibi bir şeyler mırıldandı. Yatak örtüsünü çekiştirip yeniden koyu, karanlık, toy bir kendini unutuşun içine gömüldü. Ay vardı, uykusu kumraldı. Uykunun bereketli sularına dalıp çırpınmaya başlamıştı artık. Birden kolunu attı, suratımın tam ortasına çarptı. Bir an için yakaladım onu. Kucaklayışımın gölgesinden sıyrıldı. Bunu bilinçle, tiksintiyle, beni sevmediği için değil, sadece dinlenmesinin doğallığı içindeki bir çocuğun aldırışsız mırıltılarıyla yapıyordu. Durum gene değişmemişti. Lolita kıvrak sırtını Humbert'e dönmüş, Humbert ise başını eline dayamış yatıyor, arzuyla mide yanmasıyla alev alev tutuşuyordu. Sonunda mide yanması öyle dayanılmaz bir hal aldı ki, kalkıp bir bardak su içmek üzere banyoya gittim. İçine Türk doğranmış süt dışında bu gibi durumlarda bildiğim en iyi ilaçtır bu. Odanın soluk şeritlerle çizgilenmiş tuhaf yoğunluğuna geri döndüğümde, Lolita'nın mobilyalar üzerinde değişik biçimlerde donup kalmış gibi duran eski ve yeni elbiseleri boşlukta süzülüyor gibiydiler. Yaramaz kızım doğrulmuş, ayık bir sesle su istediğini bildiriyordu. Katı, soğuk kağıttan bardağı elinin gölgesiyle aldı, kirpiklerini bardağa doğru indirip içindeki suyu mideye gönderdi. Sonra en şehvetli okşamalardan daha çekici, çocuksu bir hareketle geldi, ıslak dudaklarını omzuma sildi. Yeniden yastıklara gömüldü. Neyse ki suyunu içerken kendi yastığımı çekip almıştım. Hemen de uykuya daldım. Uyku hapından bir porsiyon daha vermeye cesaret edememiştim. Kaldı ki birinci porsiyonun onu deliksiz bir uykuya daldıracağı yolunda hala umut besliyordum. Ona yaklaşmaya koyuldum. Her türlü hayal kırıklığı kabulümdü artık. Kendimi tutsam iyi olurdu. Ama tutacak halde değildim ki. Saçının kokusu yastığıma sinmişti. Biraz daha yaklaştım. Ha kıpırdandı, ha kıpırdanacak. Kah duruyor, kah geri kaçıyordum. O harikalar ülkesinden yayılan esinti akıl bırakmamıştı ki bende. Düşüncelerim eğik harflerle yazılmış gibiydi. O esintinin hayaleti bile onları yansıtan yüzeyde kırışmalara yol açabiliyordu sanki. Zaman zaman bilincim yönünü şaşırıyor, bedenim boşluğa doğru kayıp uykuya dalarmış gibi oluyor, sonra yeniden uyanıyordum. Bir ya da iki kere kendimi hüzünlü bir horlamaya kaptırıp gittiğimin farkına vardım. Sevecenlik sisleri özlem tepelerini sarıp sarmalıyordu. Ara sıra çok geçmeden sihirli avın sihirli avcının avucuna düşeceğini düşünüyor, kalçalarının uzak, harika bir kumsalın yumuşak kumları içinden yavaş yavaş bana doğru ilerlediği yolunda bir kuruntuya kapılıyordum. Sonra birden mahmur gamzeleri uykuda kıpırdanıveriyor, benden her zamankinden daha uzakta olduğunu anlıyordum. Şimdi anılarda kalan o gecenin titreyişleri, el yordamları üzerinde böyle uzun uzadıya durmamın tek nedeni acımasız bir alçak olmadığımı, olamayacağımı, olmuş olamayacağımı kanıtlamaktaki kararlılığımdır. Sürüne sürüne geçtiğim o nazlı, o hülyalı beldeler, cürmün fırsat kolladığı yerler değil, şairlerin yadigarı olan topraklardı. Hedefime bir ulaşsam, vuslatım sonsuz bir sevecenlikle dolup taşacak, içimde Lolita'mın uyanıkken hararetini bile fark etmeyeceği alevler tutuşacaktı. Bir yandan da iyiden iyiye sersemlese de ondan bir tadımlık baldan fazlasını alabilsem diyordum. İşte böyle yaklaşık varsayımlarda bulunarak Lolita'mı göz bebeklerine vuran ay ışıklarına ya da yumuşacık tüylü çiçekler açan bir çalılığa çeviren bir görüş bozukluğunun pençesinde kıvranarak düşümde bazen uyandığımı, bazen oturup beklediğimi görüyordum. Sabahın ilk saatlerine doğru otel gecesinin kıpırtısı, huzursuzluğu dindi, uykuya daldı. Sonra saat 4 sıralarında koridordaki tuvalet gene çağıldadı, bunu tuvalet kapısının gürültüyle kapanması izledi. Saat 5'i biraz geçe avludan mı, park yerinden mi geldi belli olmayan bir tirat, bir durup bir başlayarak çevreyi aydınlatmaya koyuldu. Tam anlamıyla bir tirat da sayılmazdı. Çünkü konuşan her kimse ikide bir durup, böyle olduğunu varsayıyordum, ötekinin söylediklerini dinliyor ama öteki ses bana ulaşamadığından olacak, kulağıma çalınan bölümden bir anlam çıkmıyordu. Ne var ki konuşanın vurgularındaki kararlılık şafağın sökmesine katkıda bulundu. Oda çoktan leylak rengi boz bir ışıkla dolmuştu. Birçok çalışkan tuvalet birbiri ardına işlemeye, asansör takırtılar, tukurtular, ağlamalar, inlemeler içinde çalışıp erkencileri aşağıya ve yukarıya taşımaya başladı. Birkaç dakika boyunca sefil bir mahmurluktan baş alıp da gözlerimi açamadım. Charlotte suyu yeşilimsi bir akvaryumda yüzen deniz kızı olarak göründü gözüme. Koridorda Doktor Boyd ağzından bal damlayarak birine iyi sabahlar diledi. Ağaçlarda kuşlar cıvıldaşıyordu. Lolita birden esnedi. Jüriyesi saygıdeğer soğuk bayanlar. Dolores Heyzek gönlümden geçenleri ancak aylar, belki de yıllar sonra açabileceğimi düşünüyordum. Ne var ki 6'da uyandı, 6.15'te sarmaş dolaştık. Size garip bir şey söyleyeyim mi? Beni baştan çıkaran o oldu. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Doktor Boyd. D. R. Nokta. B. O. Y. D. Sigmund. S. I. G. M. U. N. D. Mr. Braddock. M. R. Nokta. B. R. A. D. D. O. C. K. Eyfel. E. Y. F. E. L. Niagara Şelalesi. N. I. Y. A. G. A. R. A. Ş. E. L. A. L. E. S. I. Charlotte. C. E. A. R. L. O. T. T. E. Ayrım sonu, sayfa 153.